Ayrım 49, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 457. Bir gece Antarktika Okyanusu'nun görünür bir neden olmaksızın ürkütücü bir oranda küçülen bir nüfus olan pitoplankton için ek bir besin olması beklenen demir tozuyla aşılanmasını anlatan bir haber izledi. Demir tozu uçaklardan atılıyordu. Bir tür denizaltı yangınıyla mücadele ediliyor gibiydi. Proje yılda 10 milyar dolara patlayacaktı ve kesintisiz olmalıydı. Ama bir yüzyıllık aşılamanın küresel karbondioksit yoğunluğunu artı %15 ya da eksi %10 oranında azaltacağı hesaplanmıştı. Süre giden ısınma ve kıyı şehirlerine yaratacağı tehditle birlikte dünyanın mercan kayalıklarının büyük kısmının ölüp gideceğinden söz etmiyordu bile. Projenin buna değeceği kabul edilmişti. En buna bayılacak diye mırıldandı Frank. Şimdi de yeryüzünde terra kuruculuk yapıyorlar. Çıkardığı her öfke sesi göğsündeki bir düğümü çözüyordu. Kimsenin onu izlemediğini, kimsenin dinlemediğini giderek daha da fark ediyordu. Kafasının içindeki küçük hayali izleyici topluluğu yok olmuştu. Kimse bizim yaşam filmimizi izlemez. Burada neler yaptığını hiçbir dost, hiçbir düşman bilmeyecekti. Ne isterse yapabilirdi ve normalliğin canı cehenneme. Galiba özlediği, içgüdüsel olarak aradığı şey buydu. Dışarı çıkıp bütün bir öğleden sonrayı bir karsttan aşağı taşları tekmeleyerek geçirebilirdi. Ağlayabilirdi, kuma vecizeler yazabilirdi. Güney göğünden salınarak geçip giden aylara doğru küfürler savurabilirdi. Yemek yerken kendisiyle konuşabilir, televizyonla konuşabilir, ailesi ya da kayıp arkadaşlarıyla, başkanla, John ya da Maya ile konuşabilirdi. El kitabına daldan dala gezinen uzun konuşmalar kaydedebilirdi. Dünyanın sosyo-biyolojik tarihinden parçalar, bir günlük, bir felsefi deneme, bir pornografik roman, mastürbasyon yapabilirdi. Arap kültürü ve tarihinin bir çözümlemesi. Bunların hepsini de yaptı ve arayıcısıyla birlikte kervana dönerken kendisini çok daha iyi hissediyordu. Daha boş, daha sakin, doğrusu daha da uyuk. Japonların anlamlı bir biçimde dedikleri gibi sanki çoktan ölmüşsün gibi yaşa. Ama Japonlar yabancıydı. Araplarla yaşamak onların da ne kadar yabancı oldukları hakkında sahip olduğu duyguyu keskinleştirmişti. Şüphesiz onlar 21. yüzyıl insanlığının parçasıydılar. Gelişmiş bilimci ve teknisyenlerdiler. Başka herkes gibi yaşamlarının her anında koruyucu bir teknoloji kabuğuyla kozalanmışlardı. Kendi hayat filmlerini yapıp izlemekle meşguldüler. Ama yine de günde 6 kez sabah ya da akşam yıldızı haline geldiğinde yeryüzüne doğru secde ederek dua ediyorlardı. Tekno kervanlarının onlara böylesine büyük ve açık bir keyif verişinin asıl nedeni kervanlarının modern dünyanın onların kadim hedeflerine doğru bükülmesinin dışsal bir manifestosu olmasıydı. İnsanın çabası tarih boyunca Tanrı'nın iradesini gerçekleştirmektir diyordu Zeyk. Dünyayı ilahi düzeni gerçekleştirmeye yardım edecek şekilde değiştirebiliriz. Biz daima öyle yaptık. İslam çölün çöl olarak, dağın dağ olarak kalmadığını söyler. Dünya ilahi düzenin bir görünümü haline dönüştürülmelidir ve İslam'da tarihi oluşturan şey de budur. El-Kahire bize eski dünya ile aramızdaki aynı düelloyu yeniden sağlıyor. Sadece daha saf bir biçimde. Rover'ın da küçük avlusunda oturdukları zamanlarda Frank'e böyle şeyler söylüyordu. Bu aile Rover'ları özel korunaklara, Frank'in çok seyrek olarak ve sadece Zeyk tarafından çağrıldığı mekanlara dönüştürülmüştü. Bunları her ziyaretinde yeniden şaşırıyordu. Rover dışarıdan bakıldığında tanımlanamaz bir nesneydi. Büyüktü, karartılmış pencereleri vardı. Aralarında yürüyüş tüpleri bulunan park edilmiş bir Rover grubunun içinde herhangi biri. Fakat insan kapıyı itip içeri girer girmez kendisini gün ışığının tepe pencerelerinden akarak doldurduğu bir mekanda buluyordu. Gün ışığı divanları, göz alıcı halıları, çinili zemini, yeşil yapraklı bitkileri, meyve kaplarını, Mars manzarasının bir fotoğraf gibi hafifçe renklenip çerçevelendiği bir pencereyi, alçak sedirleri, gümüş kahve semaverlerini, tik ve maun bilgisayar konsollarını, havuzlar ve çeşmelerden akan suyu aydınlatıyordu. Serin ve ıslak bir dünyaydı, yeşil ve beyaz, içten ve küçük. Çevresine bakınırken Frank buna benzer odaların yüzyıllar boyunca var olduğunu ve bu haliyle 10. yüzyılda ıssız çeyrekte ya da 12. yüzyılda Asya boyunca yaşamış halk tarafından hemen tanınacağını hakkında güçlü bir duyguya kapılıyordu. Zeyk'in davetleri genellikle öğleden sonraları oluyor, yaşlı adamın Rover'ında bir grup erkek kahve ve sohbet için toplanıyordu. Frank Zeyk'in yanındaki yerine oturuyor ve koyu kahvesini yudumlayıp toplayabildiği tüm dikkatiyle Arapçayı dinliyordu. Güzel, müzikal ve yoğun bir şekilde metaforik bir dildi. Yani bütün bu modern teknik terminolojileri çöl imgelemiyle yankılanıyordu. Çünkü somut fiziksel kökenleri olan soyut terimlerinin çoğu gibi bütün bu yeni sözcüklerin kök anlamlarında çöl imgesi vardı. Yunanca gibi Arapça da çok eskilerden beri bilimsel bir dil olmuştu ve bu durum İngilizce ile arasındaki hiç beklenmedik birçok benzerliklerle kelime haznesinin organik ve özlü doğasıyla göstermekteydi kendisini. Konuşmalar her konuda olabilirdi ama gençlerin Frank'in inanılmaz bulduğu bir şekilde saygı gösterdiği Zeyk ve diğer yaşlılar tarafından yönlendiriliyordu. Onaylayıp sorular sormasını, sık sık da öneriler ve eleştiriler getirmesini sağlayan konuşmalar genellikle Frank için bedevi tarzı hakkında açık bir ders oluyordu. Toplumunda kendisini ilerici kanattan ayıran güçlü bir tutucu kanat olduğunda diyordu Zeyk, en kötüsünden iç savaşlara ulaşırsın. Kolombiya'daki şu La Violencia dedikleri çekişme gibi söz gelimi, devletin tam bir yıkımına dönüşen bir iç savaş, kimsenin ne anladığı ne de denetleyebildiği bir kaos. Ya da Beyrut gibi dedi Frank masumca. Hayır, hayır, Zeyk gülümsedi. Beyrut bundan çok daha karmaşıktı. Yalnızca bir iç savaş değildi o. İçinde bir dizi dış savaşla yer alıyordu. Kolombiya ya da İspanya iç savaşında olduğu gibi kültürün normal ilerleyişinden kopan sosyal ya da dinsel tutucular sorunu değildi. Tam bir ilerici gibi konuştun. Tüm Kahireli mehcuriler tanım gereği ilericidir, yoksa burada olmazdık. Fakat İslam bir bütün halinde kalarak iç savaştan kaçınabilmiştir. Bizim tutarlı bir kültürümüz var. Bu yüzden de buradaki Araplar hala dindardır. Bu geride bırakılmış yuvamızdaki en tutucu öğeler tarafından bile kabul edilmiştir. Bizim asla iç savaşımız olmayacak. Çünkü birbirimize inancımızla bağlıyız. Frank birçok başka İslami iç savaşın yanı sıra Şii zındıklığı olgusunu da dile getirmedi. Ama bunları yüzündeki ifadeye yansıttı. Zeyk ifadeyi anladı ama aldırmadan konuşmasına devam etti. Tarih boyunca gevşek bir kervan halinde hep birlikte hareket ederiz. Burada El Kahire'de arayıcı roverlarımızdan biri gibi olduğumuzu söyleyebilirsin. Üstelik bunlardan birinin içinde olmanın nasıl bir keyif verdiğini de biliyorsun. Öyle. Frank kafasındaki soruyu nasıl dile getireceğini uzun uzun düşündü. Arapçadaki deneyimsizliği onlar gücenmeden önce kendisine belirli bir kaçış payı bırakırdı sadece. Gerçekten de İslam'da bir toplumsal ilerleme fikri var mı?
Elbette. Birkaçı olumlu yanıt vermiş, hala başlarını sallayarak onaylıyorlardı. Sen öyle düşünmüyor musun? Dedi Zeyk.
Yani, Frank vazgeçti. Hala tek bir Arap demokrasisi yoktu. Şeref ve özgürlüğe öncelik veren hiyerarşik bir kültürdüler. Hiyerarşinin alt kısımlarında yer alan birçoğu için şeref ve özgürlük sadece boyun eğerek elde ediliyordu. Bu da sistemi güçlendiriyor ve onu statik kılıyordu. Ama ne diyebilirdi ki? Beyrut'un yıkımı ikinci Arap kültürü için bir felaket oldu dedi bir başkası. Yerel hükümetlerin saldırısına uğradığında entelektüellerin, sanatçıların ve radikallerin gittiği bir şehirdi.
Ulusal hükümetlerin hepsi pan-Arap idealinden nefret ediyordu. Fakat asıl gerçek bizim bu birkaç ülkede tek bir dil konuştuğumuzdur ve dil güçlü bir kültür kaynaştırıcısıdır. İslam'la birlikte bizi siyasi sınırların ötesinde gerçekten bir araya getiren şey budur. Beyrut her zaman bu konumu doğrulayan bir yer olmuştu ve İsrailliler onu yok ettiğinde bu doğrulama zorlaştı. Bu yıkım bizi dağıtmak için tasarlanmıştı ve işe de yaradı. İşte biz de burada yeniden başladık. Bu da onların toplumsal ilerlemeleriydi. Taradıkları bakır birikintisi tükendi ve artık yeni bir rahlın, yani bir başka alana hicret hareketinin vakti gelmişti. 2 gün yol aldılar ve Frank'in bulduğu bir başka birikinti katmanına geldiler. Frank yine bir arama gezisine çıktı. Günlerce sürücü koltuğunda kontrol panelinin yanında toprağın akışını seyrederek oturdu. Bir hülle yağ ya da küçük kaburgalar, yani yamaç aşağı inen paralel sırtlar bölgesindeydiler. Artık hiç televizyonu açmıyordu, düşünecek çok şeyi vardı. Araplar ilk günaha inanmıyor diye yazdı günlüğüne. İnsanın masum olduğuna ve ölümün doğal olduğuna inanıyorlar. Bir kurtarıcıya ihtiyacımız olmadığına, cennet ya da cehennem yok, sadece ödüllendirme ve cezalandırma var. Bunlar da yaşamın kendisi ve onun nasıl yaşandığı biçimine bağlı. Musevilik ve Hristiyanlığın bu anlamda insancıl bir düzeltimi. Buna rağmen bir başka anlamda kaderleri için sorumluluk almayı daima reddediyorlar. Her şey Allah'ın iradesi. Bu çelişkiyi anlamıyorum. Fakat artık buradalar. Mehcuriler Arap kültürünün daima mahrem bir kısmı olmuştur. Genellikle de öncü kolu. Arap şiiri 20. yüzyılda aslında New York'ta ya da Latin Amerika'da yaşayan şairler tarafından yeniden canlandırılmıştı. Tarih görülerinin bunun inandığı şeye nasıl da denk düştüğünü görmek şaşırtıcı. Her iki tarafında bunu anladığını sanmıyorum. Çok az insan başkalarının gerçekten ne düşündüğünü anlamaya uğraşıyor. Yeterince uzağında olan herhangi biri hakkında ne anlatılırsa onu kabul etmeye istekliler. Alışılmadık bir yoğunluk ve yüksek düzeyde gümüş alaşımı içeren bir porfir bakırına rastladı. Bu harikaydı. Bakır da gümüş de yeryüzünde bir şekilde nadir rastlanan metallerdi. Fakat gümüş birçok sanayi dalında çok büyük miktarlarda kullanılıyordu ve kolay elde edilen kaynakları da giderek azalıyordu. İşte burada onlardan bir sürü vardı, yüzeyin hemen altında ve çok iyi yoğunluklarda. Elysium dağ kitlesi üzerindeki gümüş dağı kadar değildi elbette ama Araplar bunu aldırmazdı. Hasatlayacak ve ardından tekrar yola koyulacaklardı. O da yola koyuldu. Günler geçti, gölgeler sürüklendi, rüzgar bayır aşağı bayır yukarı, bayır aşağı bayır yukarı esti, bulutlar toplandı, fırtınalar patladı. Gökyüzü bazen yalancı güneşler ve pembe gün ışığında mika gibi ışıldayan doluların oluşturduğu küçük toz fırtınalarıyla pul pul parıldıyordu. Zaman zaman havada fren yapan, ara vermeksizin gelip giden mekiklerden birini göğü boydan boya yanan bir göktaşı gibi geçerken görüyordu. Berrak bir sabah ufku siyah bir Himalaya gibi kaplayan Elysium Montes'i gördü. Manzara atmosferdeki yansıtıcı bir katman sayesinde 1000 kilometre boyunca ufkun ötesine yayılmıştı. Televizyonu olduğu gibi e-kitabını açmayı da bırakmıştı artık. Sadece çevresindeki dünya ve o. Rüzgarlar kumları yakalayıp rover'ının üzerine bulut bulut çarptılar. Hala boş topraklar. Fakat ardından düşler yeniden üzerine çullandı. Sanki uyurken geçmişini yeniden yaşıyormuşçasına yoğun, dopdolu ve birebir anılar halindeki düşler. Bir gece düşünde ilk Mars kolonisinin Amerikalı yarısına önderlik edeceğini kesin olarak öğrendiği günü gördü. Çok tuhaf duygularla birlikte Washington'dan Shenandoah Vadisi'ne sürmüştü arabasını. Büyük Doğu Ormanı'nda uzun bir süre yürüdü. Lorey'deki artık bir turist eğlencesi haline gelmiş kireç taşı mağaralara ulaştı ve ani bir kararla tura katıldı. Bütün sarkıt ve dikitler parlak renkleri olan ışıklarla aydınlatılmıştı. Bazılarının üzerine lastik başlı çekiçler takılıydı ve bir orkçu onları bir Glockenspiel plakalarıymışçasına çalabilirdi. İnce ruhlu bir mağara. Diğer turistlerin güldüğünü duymaması için çevresindeki karanlığa karışıp koluyla ağzını tıkaması gerekmişti. Sonra arabasını manzaralı yüksek bir yere park etmiş ve ormana yürüyüp büyük bir ağacın kökleri arasına oturmuştu. Çevrede kimse yok, ılık bir gece, toprak karanlık ve ağaçlarla örtülüydü. Ağustos böcekleri yabancı uğultularıyla etrafta döneniyor, çekirgeler onları öldürecek olan ayazı hissederek son yaslı çıtırtılarını çıkarıyordu. Öylesine tuhaf hissetti ki, gerçekten de bu dünyayı geride bırakabilir miydi? Orada toprakta otururken periler tarafından değiştirilmiş bir bebek gibi bir yarıktan kayıp gitmek ve ardından başka bir şey, daha iyi bir şey, güçlü, soylu, uzun ömürlü, ağaç gibi bir şey olarak geri çıkmayı diledi. Ama hiçbir şey olmadı elbette. Toprağın üstünde ondan çoktan kesilip alınmış bir şey olarak uzandı. Çoktan bir Marslı olmuştu. Uyandı ve günün kalanı boyunca huzursuz bir şekilde gezindi. Sonra daha da kötüsü, rüyasında John'u gördü. Washington'da oturup televizyonda hemen ardındaki üç kişiyle birlikte Mars'a ilk adımı atan John'u seyrettiği geceyi düşledi. Frank NASA'daki resmi kutlamadan ayrıldı ve sokaklarda gezindi. Sıcak bir DC gecesiydi. 2020 yazı. John'un ilk inişi gerçekleştirmesi Frank'in planının bir parçasıydı. Bunu John'a satrançta vezirini feda eden biri gibi vermişti. Çünkü ilk ekip yolculuğun radyasyonuyla pişecek ve düzenlemelere göre dönüşlerinde sağlıkları yüzünden kızağa çekileceklerdi. Ardından bir sonraki yolculuk için orada uzun zaman kalacak koloniciler için gereken yol açılacaktı. Gerçek oyun buydu. Frank'in önderlik etmeyi planladığı oyun buydu. Yine de o tarihsel gecede kendisini keyifsiz bir ruh halinde hissediyordu. DuPont Meydanı yakınlarındaki dairesine gitti, sonra dışarı çıktı. FBI'ın peşine taktığı adamı atlattı. Karanlık bir bara daldı ve ekrandan Mars ışığı dökülüp karanlık odanın her yerini kızıla çevirirken babası gibi bourbon içerek ve müdavimlerin başlarının üstünden televizyon seyrederek oturdu orada. Sarhoş olmaya başladıkça ve John'un anlamsız konuşmasını dinledikçe ruh hali kötüledi. Daha da kötüleşti. Planına odaklanması güçleşiyordu. Daha da içti. Bar gürültülüydü, kalabalıksa aldırışsız. İnişin farkına varılmadığı için değil, ama burada bardakilerden birinin ikide bir zapladığı bal ısmacı gibi eğlencenin bir parçası olduğu için. Sonra klik, tekrar Chris Platinia'ya dönüş. Yanındaki adam bu geçişe küfretti. ''Basketbol Mars üzerinde harika bir oyun olacak.'' dedi Frank, uzun zaman önce bıraktığı Florida aksanıyla. ''Potayı yukarı kaldırmalı, yoksa kafalarını kırarlar.'' ''Elbette, sıçrayışları düşünsene. 20 feetlik smaçlar, rahatça.'' ''Evet, siz beyaz oğlanlar bile orada o kadar yükseğe sıçrayacaksınız, ya da öyle sanıyorsunuz. Fakat en iyisi basketi bırakmanız, yoksa buradaki sıkıntıyı orada da yaşarsınız.'' Frank güldü. Dışarısı sıcak, yapışkan bir DC yaz gecesiydi ve eve doğru giderek ağırlaşan tatsız bir ruh haliyle her adımda içi daha da karararak yürüdü. DuPont'un dilencilerinden birine rastladığında bir 10 dolarlık çıkarıp adama doğru fırlattı. Fakat dilenci paraya ulaştığında Frank, "Siktir git, bir iş bul," diye bağırarak iteledi adamı. Ardından metrodan insanlar döküldüğünde sarsılmış ve öfkeli bir halde oradan uzaklaştı. Mars'ta insanlar vardı. Ülkenin başkentinin sokaklarında dilenciler vardı. Bütün avukatlar her gün onların yanından yürüyüp geçiyordu. Özgürlük ve adalet gevezelikleri onların açgözlülüklerini kapatan bir örtüden başka bir şey değildi. Mars'ta farklı bir şeyler gerçekleştirmeliyiz diye hırçın bir şekilde mırıldandı. Aniden hemen orada olmak istedi. Tedbirli bekleyiş yılları, hazırlıklarla mücadele yılları olmaksızın. ''Git kendine siktirik bir iş bul.'' diye bağırdı başka bir evsize. Derken apartmanına geldi. Girişteki bankonun ardında oturan sıkılmış güvenlik grubunu geçti. Bütün yaşamlarını orada oturup hiçbir şey yapmadan harcayan insanlar. Üst katta elleri öylesine titriyordu ki ilk başta kapısını açamadı. Sonra içeri girip donup kalmış bir şekilde dikildi. Bütün bu şahsiyetsiz yönetici mobilyalarının görüntüsü yüzünden dehşete kapılmıştı. Her şey bir tiyatro dekoru gibiydi. Nadiren gelen konukları etkilemek için kurulmuş bir dekor. Aslında sadece NASA ve FBI'dan gelen konukları, hiçbiri ona ait değildi. Sahip olduğu hiçbir şeyi yoktu. Bu plan dışında hiçbir şey. Sonrasında uyandı, tek başınaydı. Büyük diklikte bir rover'ın içinde.
49. ayrımın sonu. Sayfa 464.